Ayrım 7. Sayfa 98. 10. Su içen minareler, sevgiliyle tanışma, aşkın tehlikeleri, sahilde itiraflar. Bu sabah uyandığımda mor tavşanlar yoktu. Kim bilir nereye gitmişlerdi ama onun yerine İstanbul'da gül parmaklı bir şafak vakti gördüğüm bir şey vardı. O uğursuz günlerde hiç uyuyamıyordum. Geceleri gözümü kırpmıyor, sabahlara kadar o caddesinin bu meyhane benim dolaşıyor, kalbi kırık bir zombi gibi oradan oraya sürükleniyordum. O günlerden birinde sabaha karşı Ortaköy'e geldim. Güneşin dünyaya yolladığı ilk ışıklarla ortalık hafifçe aydınlanmaya başlamıştı. Boğaziçi'nin güçlü akıntılarla bir nehir gibi hareket eden suları kızarıyor, gecelerdir uykusuz kaldığım için zaten kıpkırmızı kesilmiş olan gözlerimi biber sürmüş gibi yakıyordu. Ortalıkta kimse yoktu. Ne bir kişi, ne bir tekne. Hatta gariptir, ne bir kuş, ne bir kedi. Dünya donmuş gibiydi. İşte o zaman gördüm göreceğimi. Boğazın kıyısına yapılmış olan Ortaköy Camii'nin iki minaresi hafifçe kıpırdayıp yana doğru eğildiler. Boynunu uzatan bir kuğu gibi yumuşak hareketlerle tepelerini denize daldırıp su içtiler. Böyle eğilmeleri caminin kubbesinin yanında çok zarif iki kavis oluşturuyordu. Minarelerin hareketleri birbirleriyle çok uyumluydu. Bana Bolşoy'da seyrettiğim Kuğu Gölü Balesi'nin son sahnesini hatırlattı. Karşı kıyıya baktım. Sahildeki bütün camilerin minareleri suya eğilmişti. Alemleri şerefelerine kadar su içine girmişti. Demek ki kimse görmeden böyle su içiyordu minareler. Deniz kıyısında olanlar denize eğiliyor, boyları uzuyordu. Ama içerlerde olanlar ne yapıyordu acaba? Herhalde onlar da havuzlardan veya nehirlerden içiyorlardı sularını. Ortaköy Camii'nin minareleri bir süre sonra yine yavaş ve uyumlu hareketlerle doğruldular. Silkindiler, eski hallerine geldiler. Sonra da kıpırtısız kaldılar. Alemleri, tepeleri ıslaktı. Pırıl pırıl olmuşlardı ama doğan güneş hızla kuruttu onları. Ortalık kalabalıklaşınca hiç kimse böyle bir olayın farkında olmadı. O günden beri bazı sabahlar mor tavşanlar kadar sık olmasa da onları görürüm uyanır uyanmaz. Çok daha ender olarak da simsiyah, parıldayan at gelir gözümün önüne. Öyle iri ve güçlüdür ki parlak derisinin altındaki olağanüstü kasların bağımsız birer hayvan gibi kendi başlarına hareket ettiğini görürüm. Bunların hiçbiri düş değildir. Düş görmem ben. Bunlar birer görü mü desem, vizyon mu, başka bir şey mi bilemem. Ve uyanır uyanmaz daha gözlerimi açmadan gelirler. O gün minarelerin su içmeleriyle uyandığımı kıza anlatmaya niyetim yoktu. Çünkü böyle şeyleri anlayacak biri değildi. Kendini gerçekçi, ayakları yere basan bir kız olarak görüyordu. Zaten kafası anlattığım hikayelerle allak bullak olmuştu. Sanki bir önemi varmış gibi neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamaya çalışıyordu durmadan. Gece Mist'teki otelin resimlerine bakmış, kendi deyimiyle o tuhaf olayların geçtiği yerleri, şık lobiyi, döner kapıyı, üniformalı bekçiyi, otelin yanındaki sokağı falan görmüştü. Bütün bunlar Mihail'in hikayesini daha iyi anlamasını ve gözünde canlandırabilmesini sağlamıştı. Öyle demişti. Anlatıcıyla iletişim teknolojisi el ele vermiş ve onu hayal alemine uçurmuş. Bunun için bana ne kadar teşekkür etse azmış. O sabah kızın üzerinde garip bir hal vardı. Sanki bana birden daha nazik davranmaya başladı. Kafasında bir şeyler çeviriyor gibi. Planının ne olduğunu anlayamıyordum ama mutlaka bir isteği vardı benden. Yoksa bu sevimli ama aksi kızdan birdenbire bu nezaket fışkırması, bu anlayış, bu övücü sözler nereden çıksındı? Asıl isteği çok geçmeden kahvaltı sofrasında anlaşıldı. ''Sizden bir şey rica edebilir miyim?'' diye sordu. ''Tabii'' dedim. ''Hayatım dahil her şeyi isteyebilirsin.'' ''Dalga geçmeyin lütfen'' dedi. ''Ben ciddiyim. Sizinle gazete için bir söyleşi yapmak istiyorum. Çok ilginç bir insansınız. Sizin gibi bir insan ve anlattığınız hikayeler okurların epeyce ilgisini çeker. Örneğin Mihail'in başına gelen tuhaf olayı ve anlattığınız diğer hikayeleri de bu söyleşiye katmak isterim. Ona o kadar kesin bir tavırla hayır dedim ki böyle bir şeyi başaramayacağını hemen anladı. Daha fazla ısrar etmedi. Gazete bile okumayan ben niçin hayatımı gözler önüne sererek huzurumu kaçıracaktım? Beni ilginç bulabilirdi. Ama insanların beni ilginç bulması benim ilgimi çekmezdi. Deli değildim herhalde. Şöhret merakımsa hiç yoktu. Sanırım bu kız bebekliğinden beri istediği bir şey olmayınca dudağını büküyordu. Bir ağlama öncesi davranışı gibiydi bu. İyice yerleşmiş bir alışkanlıktı. Belki de ağlamasına engel olan bir mimikti. Dudağında yine o küskün ifade belirdi. Peki dedi. Anladım. Tamam. Ama yayımlamak üzere size bazı sorular sormama izin verin o zaman. Çünkü kafam çok karıştı. Neden öyle söylediğimi bilmeden bu isteğine olumlu cevap verdim. Belki cevabımın sertliğini yumuşatmak için, belki de alt dudağındaki bükülmeyi arttırmamak için. Ne bileyim. Sonra düşünceli bir tavırla bana çok ilginç bir şey sordu. Arada bir bellek kitimi yaşıyor olabilir misiniz? Bellek kitimi yaşayan biri bunu nereden bilsin dedim. Adı üstünde. Bellek itmiş. Zaten bunu hatırlasa belleğini yitirmiş olmayacak. Yani dedi. Bazen günün hatırlamadığınız saatleri falan oluyor mu? Ne yaptığınızın farkında olmadığınız? Sözünü kestim. Ne gibi dedim. Biraz daha açık söyle ne düşündüğünü. Çekine çekine. Mesela dedi. Arzuların evinde partiden çıktığınız anı hatırlamıyor olabilir misiniz? Ha dedim. Şu mesele. Şimdi anladım. Müthiş gazeteci iş başında. Dün gece beni elimde komando bıçağıyla görünce sandın ki hemen telaşla atıldı. Vallahi bir şey sanmadım emin olun. Hiç sizden kuşkulanır mıyım? Aklıma bile gelmedi. Öyle bir telaşla ve beni inandırmak için konuşuyordu ki bu kadar abartması inkar ettiği her şeyin doğru olduğunu ele veriyordu. Bak bebeğim dedim bu sefer kızmayacağını bilerek. Çünkü gönlümü almaya ve beni konuşturmaya çalışıyordu. Tahminimde yanılmadım. Kızmadı. Kızdıysa bile belli etmedi. Belki de hafızanda boşluklar vardır. Hiç kimse kendisi hakkında bu konuda kesin bir şey söyleyemez. Sen bile söyleyemezsin. Nedenini biraz önce anlattım. Ama arzuların evinden çıkarken böyle bir boşluk, bir bellek yetimi yaşamadığımı adım gibi biliyorum. Çünkü her şey en ufak ayrıntısıyla aklımda. Dolunay'ın durumu, her şeyi toparlayıp gitmiş olan ikram şirketinin çimenlere düşürmüş olduğu bir çatal, sahile vuran dalga sesi. Yok hayır, kesin olarak cevabım şu, bellek yetimi yaşamadım. Bunun üzerine hafif hayal kırıklığına uğramış bir halde başka bir soruya geçti. Her gün spor yapar mısınız? Hayır dedim. Nereden çıktı bu soru şimdi? Anlattığım hikayelerle ilgili bir tarafı yok ki bunun. Evet dedi. Hikayelerle ilgisi yok. Zaten ben de asıl sorularımı sonraya bıraktım ama sabah kalkınca banyoyu ararken bir odanın kapısını açtım. Koltuk mu, yatak mı, spor aleti mi ne olduğunu anlayamadığım bir şey gördüm. Haftada 3 gün spor salonuna giderim ama buna benzer bir şey ne gördüm ne de duydum. Çok acayip bir şey. Benim gibi yani, dedim, güldüm. Tuhaf adamın tuhaf spor aleti olur diye düşündün. Gel aşağı inelim. Bu kıza evimi açmakla, sorularını cevaplayacağımı söylemekle kalmamıştım. Onu bir de hiç kimsenin bilmediği, Hatice Hanım'ın bile sık sık tozunu aldığı halde tuhaf bir çekyat olduğunu sandığı sevgiliyle tanıştırmaya götürüyordum. Niye yapıyordum bunu acaba? İşte dedim odaya girince. Bunun adı sevgili. Sevgili derken, adı bu dedim. Bu aleti ben imal ettiğim için adını da ben verdim. Yani siz dalga geçmiyorsunuz değil mi? Dedi. Bu tuhaf şeyin adı gerçekten sevgili mi? Evet dedim. Gerçekten sevgili. Peki nedir bu? O zaman ona kucaklama makinesini anlattım. Bunun göründüğü kadar garip bir şey olmadığını, dünyanın birçok yerinde tedavi amaçlı kullanıldığını söyledim. İsterse iPad'inden bakıp bu alet hakkında daha çok bilgi alabilirdi. Bu örneği ben imal etmiştim ama aslında o kadar da zor bir şey değildi. Bir takım metal ya da ahşap plakaların üstünde hidrolik pistonlarla hareket eden yastıklar gibi düşünmesi gerekiyordu bunu. İstersen otur şimdi. Ne işe yaradığını göstereyim dedim. Aman dedi, korkarım ben. Bilmediğim bir şeye oturamam. Ama dedim, benden her şeyi istiyorsun. Hikayeleri, açıklamaları, cevapları. Bunun karşılığında ben bir şey istediğim zaman reddediyorsun. İlk karşılaşmamızı hatırlıyor musun? Hani ben de sana sorular soracaktım. Boynunu büktü. Ama benim o kadar ilginç bir hayatım yok ki, dedi. Ev, gazete ve spor salonu arasında geçen basit bir hayat işte. Sizinki gibi değil. Bir yandan benim hayatımın onunkinden de basit olduğunu düşünürken, güvenip her şeyi anlatmamı istiyorsan, senin de bana güvenmen gerekir, dedim. Söz veriyorum, çok hoşuna gidecek. Otur hadi. Yoksa hiçbir soruna cevap vermeyeceğim. Hiçbir hikaye de anlatmayacağım. Yapmayın, diye inledi. Ama bana yalvarmanın benim üzerimde bir etkisi olmayacağını biliyordu. Sanki bir gayretle, önce siz yapın göreyim, dedi. Bunu kabul etmem gerekiyordu artık. Sevgilinin kolları arasına uzandım. Makineyi çalıştırdım. Şefkatli kollar beni sarıp sarmalamaya, bedenimin her noktasında hoş basınçlar oluşturmaya başladı. Sonra kalktım. İşte bu kadar basit, dedim. Çok hoşuna gideceğine eminim. İster istemez kabul ettiğini gösteren bir boyun eğmeyle, ne yapacağım şimdi, diye sordu. Şuraya uzanacaksın, dedim. Sonrasını bana bırakacaksın. Çok hoşuna gidecek. Ürkek bir tavırla makineye yaklaşırken adının niye sevgili olduğunu sordu. Onu da birazdan anlayacağını söyledim. Bir Bengal kaplanının kafesine girip üstüne binmesini istemişim gibi korkudan titreyerek makineye uzandı. Bu kızda korku ve merakın at başa gittiğini düşündüm. Ama merak çoğu zaman baskın çıkıyordu. Yoksa kim yapardı böyle bir deliliği? Cinayeti, beni, Polima'yı, kediyi, Kerberos'u, Ali'yi, soruşturmayı, sevgiliyi, her şeyi merak ediyordu. Galiba kişiliğinin en önemli özelliği de merak. Bu da ileride çok iyi bir gazeteci olacağını gösterir herhalde, diye düşündüm. Makinenin kollarını çekerek ona yaslandığımda titredi. Durmadan, şimdi ne olacak, diye soruyordu. Makineyi çalıştırdığım anda nefesi durur gibi oldu. Onu sarıp sarmalamış olan yumuşak yastık kollar harekete geçti. Gövdesine baskı yapmaya başladılar. Kollar hareket eder etmez küçük bir çığlık attı. Sonra sustu. Metalden yapılan ama yastıklarla kaplanmış olduğu için yumuşak olan kollar, onun genç ve ince bedenini bir sevgili gibi şefkatle sarıp sarmalıyor, özenle baskı uyguluyordu. Bir süre gözlerini kapattı. Kendini de duyguya bıraktı. Sonra açtı. Gülüyordu. Çok hoş bir şey bu, dedi. Hem şefkatli hem güçlü bir sevgili gibi, değil mi, dedim. Bir erkek kadar güçlü, bir kadın kadar sevecen. Zor bulunan çok değerli bir sevgili. Şimdi anlıyorum, dedi ve büyük olasılıkla her insanın yapacağı gibi sarılıp sarmalanıp kucaklanıp sıkıştırılırken kendisini bu yoğun hazza bıraktı. Dereceyi biraz daha yükselttiğim zaman yüzündeki hoşnutluk duygusu da bununla orantılı olarak arttı. Gözlerini kapatmış, kucaklama makinesinin tadını çıkarıyordu. Bir süre sonra düğmeye basarak makineyi durdurduğumda neredeyse devam etmemi isteyecekmiş gibi bir hali vardı. Bir masaj yatağından kalkar gibi doğrulup keyifle gerindi. ''Sizin sevgiliniz bu mu şimdi?'' dedi. Kollarını başının arkasına doğru uzatıp ellerini birleştirdi. Esneme hareketi gibi bir şeyler yaptı. Bu hareketler beyaz bluzun altındaki göğüslerini daha da belirginleştiriyordu. ''Dünyada insanlara dokunamayan tek kişi ben değilim.'' dedim. ''Birçok kişi böyle yaşıyor. Mesela otistikler. Ama sarılmak bir ihtiyaçtır. Hem sizin sarılmanız hem de karşınızdakinin size sarılması harika bir şeydir.'' Bu yüzden sevgili sizi rahatlatır, tedavi eder, ağrılarınız varsa dindirir ve sizden hiçbir şey talep etmez. Ne zaman ihtiyaç duyarsanız o zaman gidip kucağına sığınacağınız bir sevgili gibi. Bir ara basınç arttı, ayarı mı var? Evet. Peki en üst ayara getirirseniz ne olur? Güldüm. Ne olacak, dedim. İnsanı daha büyük bir aşkla kucaklar ve o güçlü kollar şefkat duygusu içinde kemikleri kırar. Herhalde iç kanamadan falan ölüme neden olur. Aynen çok güçlü bir aşk gibi. Aşk gibi derken? Aşk dünyadaki en tehlikeli, en öldürücü duygudur dedim. Her genç insan gibi aşk konusu çok ilgisini çekiyordu. Aşkı mutlulukta ulaşılacak en son nokta olarak görüyordu ama sözlerim aklını karıştırmıştı. Bu düşünceyi biraz daha açıp açamayacağımı sordu. Bir fikrim var dedim. Bugün hava çok güzel. Benim külüstürle sahile gidelim, denize, orada kıyıya oturup konuşalım. Sakin bir koy biliyorum. Nefis bir yer. Duymayı beklediğim itiraz cümlelerini ardı ardına sıraladı hemen. Bu sefer onu ikna etmek için epey dil dökmem gerekti. Aslında ne evimde kalmaya niyeti vardı, ne plaja gitmeye, ne de benim bu tuhaflıklarımla uğraşmaya. Ama iki şey onu buna zorluyordu. Gazetecilik hırsı ve kişisel merakları. Ağzımdan laf alarak Podima cinayetini bir zafer öyküsüne dönüştürmek istediği belliydi. Aklınca gizli bir plan uyguluyor, diğer gazetecileri atlatıyordu ama bunun için benim tuhaf isteklerime uymak zorunda kalıyordu. Bu fikirden nefret etmesine rağmen benimle sahile gelmesi de herhalde bu nedene dayanıyordu. Bir saat sonra o sakin koyda, turkuaz denizin kıyısında otururken, köyün çıkışındaki turistik mağazaya uğrayarak aldığımız siyah ve ona biraz bol gelen mayosunun içinde çok beyaz, aşırı beyaz göründüğünü düşündüm. Belli ki hiç güneşe çıkmıyordu. Zaten o koyda da güneş altında kalmaktan hoşnut değildi. Durmadan gerideki kayalıkların serin gölgesine gitmemizi öneriyordu. Elbette istediği oldu. Gölgede oturduk. Önce bir kitaptan küçük bir bölüm okuyacağım dedim. Bak, dinle. Çantamdan kitabı çıkardım ve sonra ona şu bölümü okudum. Aşk denen şey bazen yürür, bazen uçar. Bazen koşar biriyle birlikte. Bir başkasıyla ölümcül yürüyüşe çıkar. Üçüncüyü buzdan heykele çevirir. Dördüncüyü atar alevlerin içine. Birini yaralar, öldürür ötekini. Aynı anda çakıp sönen bir şimşeğe benzer. Geceliğin saklar şafakta zapt edilecek olan kaleyi. Çünkü dayanacak güç yoktur karşısında. Ne garip bir metin dedi. Kim yazmış bunu? Cervantes dedim. Yazdığı her şey doğru. Fazlası yok. Hatta eksiği var. Sonra ona küçük bir edebiyat seansı yapmaktan kendimi alamadım. Bilgiçlik taslamıyordum. Aşk denen duygunun gerçek yüzünü görmesini istiyordum. Aşklarına karşılık bulamadıkları için intihar eden kadınlar ve erkekler mi istersin? Kıbrıs kralı gibi içini yiyip bitiren yersiz kıskançlık krizleri sonunda çok sevdiği karısını elleriyle boğup öldürenleri mi, hapse düşenleri mi, toplu katliam yapanları mı, güzel Helena yüzünden çıkan büyük savaşı mı, düelloda ölenleri mi, işkencede sevgilisinin adını söylememek için dişleriyle dilini koparıp atanları mı, delirenleri, tımarhaneye düşenleri mi, bütün itibarını ayaklar altına alanları mı, yok olan servetleri mi, daha sayayım mı? Ama bunların hepsi edebiyat kahramanı anladığım kadarıyla dedi. Uydurma şeyler demek istiyordu. Hayal ürünü kişiler. Daha iyi ya dedim. Edebiyat gerçekten daha gerçektir. Ayrıca günlük hayatta bunlar olmuyor mu sence? İntiharlar, cana kıymalar, İngiltere kralı Edward gibi aşk yüzünden tahttan vazgeçmeler, Pushkin gibi düelloda öldürülmeler, Clinton gibi ufak bir macera için başkanlığı tehlikeye atmalar, Oscar Wilde gibi hapse düşmeler. Doğru dedi, gülümsedi. Bu açıdan bakınca çok tehlikeli bir şeymiş aşk. İnsanın iradesini elinden alır da ondan. Seni yönetmeye başlar. Mantık kaybolur. Doğru dürüst düşünemezsin bile. Birine aşık olmak, gözü bağlı olarak bir uçurumun kıyısında yürümek demektir. Başına neler geleceğini hiçbir zaman bilemezsin. Sonu ölüm de olabilir, cinayet de, intihar da. Of dedi. Bu kadar şeyi nereden biliyorsunuz siz ya? Gülümsedim. Buna gerçekten yanıt beklemiyorsun herhalde dedim. Evet biliyorum dedi. Her gün 10 saat kitap okuyorsa böyle oluyor demek ki insan. Hem de bunca uzun zamandır. Aslında aşk kelimesini hiç sevmediğimi, günümüzde bunun bir pazarlama aracına dönüştüğünü söyledim. Aşk dendiğinde sanki küçülüyordu her şey. O zaman gerçek aşka ne ad verdiğimi sordu. Kara sevda dedim. Kara sevda? Evet dedim. İşte insana o çılgınlıkları yaptıran duygunun adı budur. Kara sevda ile aşk farklıdır birbirinden. Asıl tehlikeli olan da kara sevdadır. Araplar buna garam der. Bir süre sessizlik oldu aramızda. Eline geçirdiği dal parçasıyla kuma anlamsız bir şeyler çiziktiriyordu. Gazete okumadığım için belki farkında değilmişim ama her gün ne kadar haberler çıkıyormuş bir bilseymişim, aşk ve cinayet kelimeleri hep yan yana geçiyormuş. Geçenlerde yaşlı bir adam komşusunun çocuk yaştaki kızına aşık olduğu için kızın bütün ailesini öldürmüş. Tam 12 kişiyi. Bunları düşününce galiba hak veriyormuş bana. İnsan duygularının en tehlikelisi aşktır dedim. Hiçbir şeyle kıyaslanamaz. O zaman en tehlikesiz aşk sizin şu sevgili dedi gülerek. İşte anladın dedim. Hadi biraz denize girelim. Sanki üstüne gelen hafif dalgalardan ürker gibi ayaklarını soktu suya. Her dalga ayaklarımızın altındaki kumları oyuyor, bu da hafif bir gıdıklanma hissi veriyordu. Kız gülüyor, sıçrıyor, dalga yükseldiği zaman gülerek sahile kaçıyor, yüzmek isteyen bir genç kızdan çok suyla oynayan bir çocuk gibi görünüyordu. Göğsüne kadar yükselen köpükleri iki eliyle yakalamak ister gibi bir hareket yapıyordu. Israr etmeme rağmen daha ileri gitmedi. Hep kıyıda oynadı. Saçlarımın ıslanmasını istemiyorum diye açıklıyordu bunu. Öyle diyordu ama belli ki sudan korkuyordu. Zaten her korktuğunu yapmak, korku yolunda aşama aşama ilerlemek bir alışkanlık olmuştu onda. Sanki sürekli bir cesaret sınavına giriyor gibiydi. Birkaç kez daha denize gelsek, mutlaka derinlere gitmek için zorlardı kendini. Denizden çıkınca sahildeki balık lokantasında oturduk. Çevremizde bira içen, balık yiyen, arkadaki açık duşta üstlerindeki kumu yıkayıp gelen insanlar vardı. Tanıdığım garson delikanlıya önce soğuk bira söyledim. Sonra balıkları saymasını istedim. Garson çeşit çeşit Karadeniz balığını sayarken kalkan balığı da olduğunu söyledi. Ama sadece bebek kalkan varmış. Çünkü mevsimi değilmiş. Kız hiç kalkan yememiş. Onun nasıl bir şey olduğunu sordu. Foie gras'ın denizden çıkan hali dedim. Dalga geçtiğimi anladı. Güldü. Ama biraz sonra gelen bebek kalkanı da beğenmedi. Yenecek bir yeri yok ki bunun diye yüzünü buruşturdu. Her yeri kemik. Ne kadar zor beğenen bir kızı bu dedim içimden. Annesine kök söktürmüş herhalde çocukluğunda. Şimdi de çektiriyordur. Her şeye dudak büküyor. Lokantadan kalktık. Arabayla eve giderken bir büfe vardı. Oradan ıslak hamburger aldık. Kız peçete içindeki hamburgeri iki eliyle tutarak yüzüne yayılan mutluluk gülümsemeleriyle yedi. Çok acıkmış olduğu belliydi. Müezzin ikindi ezanını okumaya başladığında bir şey hatırlamış gibi başını kaldırdı. Geç oluyor dedi. İstanbul'a gidecek bir dolmuş otobüs falan bulmam lazım. Aslına bakarsan dedim, seni İstanbul'a bu külüstür arabayla bırakabilirim. Daha rahat olur ama... Sustu. Ne diyeceğimi bekledi. Eğer dedim, bu akşam kalırsan sana dünyada duyup duyabileceğinin en büyük aşk hikayesini anlatırım. Yok dedi, kesinlikle olmaz. Zaten ailem merak ediyor. Yarın da gazeteye gitmem gerekiyor, olmaz. Peki dedim, çantanı, iPad'ini falan evden alalım. Seni götüreyim. Bir süre hiç konuşmadık. Evin önüne geldiğimizde tam kapıyı açarken kimin hikayesi bu diye sordu hafif bir sesle. Kardeşimin hikayesi olduğunu söyledim. Hani şu ikiziniz olan dedi. Hani hiç anlatmak istemediğiniz. Ne geçti ki onun başından? Neler geçmedi ki dedim. Merakla, heyecanla yüzüme bakıyordu. İnsan soyunun dayanabileceğinden daha ağır şeyler yaşadı kara sevda yüzünden diye devam ettim. Zaten bir daha da kendine gelemedi. Ölmedi ama değil mi diye sordu. Ölmedi dedim. Sana anlatmıştım. Kendini dünyanın o köşesinden bu köşesine atıyor. Bana e-postayla gittiği yerlerin resimlerini yolluyor. Son olarak Hint Okyanusu'ndan yazdı. Yakında döneceğini, bana uğrayacağını söylüyor. Neden öyle uzaklara gidiyor hep? Kimseyi öldürmedi herhalde. Hayatta insanların başına gelebilecek en kötü şeylerin ölmek ve öldürmek olduğunu mu sanıyorsun? Mehmet ölmeyi çok diledi. Bir kurtuluş olacaktı onun için ama... Ama derken... Başka bir şey geldi başına. İntihar bile edemeyecek kadar kötü bir şey. Düşünceli düşünceli odasına gitti. Çantasını topladı. Ben de bu arada kapıda bekledim. Yanıma geldi. Yüzüme acı çeker gibi baktı. Kalmam şart mı? Dedi. Yolda giderken anlatsanız olmaz mı? Bunun mümkün olmadığını, kardeşimin başına gelenleri ayaküstü sohbetlerde harcayamayacağımı söyledim. Onun çektiği acılara büyük bir saygısızlık olurdu. Bu sefer alt dudağını daha önce görmediğim kadar acı bir biçimde büktü. Yüzünü astı. Arabaya bindi ve kapıyı sertçe çarparak kapattı. Kerberos kulübesinin önüne dikilmiş, ne oluyor diye bakıyordu. Sen işine bak dedim. Sonra arabaya binip motoru çalıştırdım. Ormanlar arasından giden delik deşik yollara daldım. Hiç konuşmadan 5-10 dakika gittik. Sonra sana ilginç bir haber daha dedim. Svetlana tam olarak aklanmamış. Soruşturma devam ediyormuş. Çünkü o evde Feriha'yı gören olmamış hiç. Sadece ikisinin ifadesi var. Bir de Svetlana'nın Arzu'dan izin almış olduğu iddiası. Arzu da öldüğüne göre iki kızın anlattıkları dışında hiç tanık yok. Yüzüne aniden yerleşen o saf ve masum şaşkınlık ifadesi karşısında az daha gülecektim. Ama tuttum kendimi. Tanrım, hiç sonu gelmeyecek mi bu hikayenin diye inledi. Bunu da nereden öğrendiniz? Hatice Hanım'dan tabii ki. Köyde ondan habersiz kuş bile uçmaz. Bir süre daha gittik. Sonra kız birden elini ön panele sertçe vurdu. Allah kahretsin! Ne olduğunu anlamadım. Hafifçe frene bastım. Allah kahretsin! Allah kahretsin! Ne olduğunu sordum ama aslında sorumun yanıtını tahmin ediyordum. Öyle aniden elini öne vurup bağırınca önce yolla veya arabayla ilgili bir sorun var mı acaba diye tereddüt etmiştim ama hemen sonra gitme kararından vazgeçtiğini anladım. Nedense pek memnun olmadım bu kararından. Oysa böyle olması için uğraşıp duruyordum. Hadi dönelim dedi. Eğer şimdi gidersem Svetlana haberini kaçıracağım. Feriha'yı bulup konuşturabilir miyiz acaba? Herhalde buluruz dedim. Hiç de içinden gelmiyordu Feriha'yı bulmak. Bu cinayet haberi işi anlamsız gelmeye başlamıştı. Sonra birden bir şey fark ettim. Kızın kalmasını istememin köydeki bu gelişmelerle bir ilgisi yoktu. Kardeşimin hikayesiyle ilgiliydi. Ama bir şey daha var dedim. Nedir o dedi merakla. Sizin gibi meraklı bir hikaye dinleyicisi şimdi çekip giderse ömrü boyunca kardeşimin hikayesini merak eder dedim. Dönelim de anlatın bari dedi. Ama sesinde öfke vardı. Aslında kardeşimin hikayesini dinlemek istediğini söylemişti bana kaç kere. Şimdi böyle öfkelenmesi, sanki istemediği bir şeyi mecburen kabul etmiş gibi davranması biraz çelişkiliydi. Asıl öfkelenme nedeni, hikayeyi dinlemek zorunda kalması değil, bunu istediğini çok açık belli etmesiydi herhalde. Aynı sesle devam etti. Ben zaten başından beri katilin kardeşiniz Mehmet olduğunu düşünüyorum dedi. Ama çok acımasız biri olduğunuzu da bilin. Sürekli şantaj yapıyorsunuz ya, sürekli şantaj. Kerberos sevinecek şimdi dedim. Aman dedi, o iğrenç köpeğiniz sevinse ne olur, sevinmese ne olur. Herhalde deliyim ki şantajınızı kabul ediyorum. Eve geliyorum sizinle. Ailem de merak edecek. İşim gücüm var ama ben tutmuş Podima'da çılgın hikayeler dinlemek peşindeyim. Sahiden bir çatlaklık var bende ya. Sahiden var. Bıraktım sinirini iyice boşaltsın. Buna ihtiyacı vardı. Çünkü kendini yenik hissediyordu. Bu da onun iddialı, gururlu kişiliğine hiç uymuyordu. Eve gidince annesine telefon etti. Bu akşamda kalması gerektiğini söylediğinde annesinin sesi yükseldi. Bana kadar geldi ses. Ama kız, ''Tamam anne, gelince anlatırım. Ne yapayım, gazete görev verdi diye bir sürü sözü peş peşe sıralayarak telefonu kapattı. Bu kez daha geniş olan aşk odasına götürdüm onu. Bir şişe kırmızı şarap açtım. Eline kadehi tutuşturduğumda nasıl olduysa itiraz etmedi. Sonra dizüstü bilgisayarı getirip açtım. Kucağına koydum. Ekranda uçsuz bucaksız sahili olan tropik bir deniz, batan bir güneş ve koyun kıvrılan ucunda upuzun Hindistan cevizi ağaçları görülüyordu. Neresi olduğunu sordu. Mehmet'in son e-postasından dedim. Andaman deniziymiş burası. Orman içindeki bungalovlarda kalmış. Her gün saatlerce çıplak ayaklı suyun içinde yürümüş. Baharatlı yemekler yemiş. Karides yemekten içi dışına çıkmış. Ama artık oradaki günleri bitmiş. Başka bir yere geçecekmiş. Bu arada da Podimo'ya uğrayıp beni görecekmiş. Bir tıkla resmi kapattım. Cervantes. Cervantes. Edward. Edward. Pushkin. Pushkin. Clinton. Clinton. Oscar Wilde. Oscar Wilde. Ne böyle dedi. O korkunç olayları yaşadıktan sonra ilk resmi bu dedim. Zavallı. Onu seviyorsunuz galiba dedi. Galiba dedim. O zaman dedi. Bu durum sizin duygulara mesafeli olduğunuz iddiasıyla bağdaşmıyor. Sevgi duyabiliyorsunuz demek ki. Bir açımı yakalamış olduğu için çok memnundu. Hırsı hala geçmemişti. Hep iğneleyerek ve küskün bir tavırla konuşuyordu. Ama aile başka dedim. Hayatta kalan tek yakınım Mehmet. Hem görsen sen de seversin. İlginç bir insandır. Acı acı güldü. Ona ne şüphe dedi. Resme şaşkınca bakmaya devam ediyordu. Çok yıpranmış. Acı çekmiş bir görünüş olduğunu söyledi. Öyle dedim. Ama oldukça genç. Yıllar önceki fotoğrafı bu. Yeni fotoğrafı yok mu? Yok. Fotoğraf çektirmeyi sevmez. Aslında ben de sevmem. Neden? Bilmem. Herhalde fazlasıyla geçmişe yönelik bir şey fotoğraf. Sizin gibi kültürlü, sanatla ilgili biri böyle mi düşünüyor? Sanat fotoğrafçılığından söz etmiyorum ki. İnsanların anılarını biriktirmek, dönüp dönüp eskiye bakmak merakından söz ediyorum. Sözlerimi ilginç bulduğunu belli eden bir kaş işareti yaptı. Bir yandan da ekrandaki fotoğrafa dalmış, gözlerini oradan ayırmıyordu. Size hem benziyor hem benzemiyor dedi. Evet dedim. Çok benzer ama bambaşkadır. Şarabından bir yudum aldı. Oturduğu koltuğa iyice yerleşti. Meydan okuyan tavırla yüzüme baktı. Hadi anlatın bu harika kardeşinizi dedi. Bakalım bir gece daha kaldığıma değecek mi?